Selamlar, Uyarsa Dinleriz Podcast'ine hoş geldiniz. Size de uyarsa yavaştan yazmaya başlayabiliriz. Tamam, ayarladım ya. Bozmuyor mu sesi? Tamam. Eyvallah. Evet arkadaşlar, sonunda birkaç haftalık aranlardan yeniden sizlerle beraberim. Geçtiğimiz haftalarda bir Türkiye ziyareti gerçekleştirdim. Yaklaşık bir 3 hafta boyunca Türkiye'deydim. Biraz Marmara'da, biraz Akdeniz'de şöyle güzel vakit geçirdim. İstediğim bazı antik kentler vardı. Kimisini ziyaret ettim, kimisi yine bir sonraki seferlere kaldı. Kardeşim üniversiteye yazdım, ettim falan derken bu sefer ama dönüş yolunda ucuza bir yer denk getirip yok 8 euroya 8 kişilik hostelde kalmalı, etmeli, 15 euroya bilet bulmalı bir süreç gerçekleştirmedim. Direkt aktarmalı, işte birazcık ucuz yollu bir şekilde Malta'ya direkt geldim. Umarım Gezi ile ilgili olacak olan bölümler de yakında. Önümüzdeki haftalarda Napoli'ye gitmeyi istiyorum. Pompei'yi gezmek istiyorum. Size biraz o taraftan bahsedeyim. Şimdi Antalya'dayken, şimdi Muğla taraflarında vesaire, Aydın taraflarında, Denizli'de çok fazla antik kent var ve bunların tamamının görülmesi gerekiyor. Bunda hemfikiriz. Yani şöyle, eğer Roma'ya ilgi duyarsanız olmaz burada arkadaşlar. Roma'ya ilgi duymanız gerekiyor. Antik Roma'ya ilgi duyuyorsanız, eski Grek kültürü şehirlere merak duyuyorsanız, Anadolular kimlerdir, kimdir bu Luvi kavmi, dilleri neydi, şehirleri nasıldı, Greklerden ne kadar etkilenmişlerdi, Türkler geldiğinde bu kültürü ne kadarını değiştirmişlerdi, biz karıştık, karmalaştık mı, İç Anadolu'da hala Luviler mi yaşar gibi konuları merak ediyorsanız Akdeniz coğrafyasındaki antik kentleri şöyle bir ziyaret etmek gerekiyor. Bir de geçtiğimiz haftalarda Anadolu Arkeolojileri diye bir belgesel keşfettim. Yaklaşık bir 60 küsür bölümden oluşuyor. İnanılmaz güzeldi arkadaşlar. Türkiye üzerinde bulunan bütün neredeyse antik kentleri gezmiş olan bir arkeolog abi vardı ya. Adını da unuttum da şimdi. Yani yorum olarak atarım, podcast'ı onu da yapamıyoruz. Uyarsa Dinleriz Twitter hesabı, Instagram hesabı ve Uyarsa Dinleriz web sitesinden duyuracağım. Onun da aslında anlatımıyla şöyle bir iki antik kenti baştan gezmiş oldum. Bu efendim Luvi kavmi kimdi? İşte yani Anadolulular kimlerdi? Türkler gelince ne tarz etkiler yaptılar? Grekler kimdir? Vesaire. Şöyle bir üzerinden geçmiş oldum. Bu kadar çok yer gezerken şunu fark ettim. Okey, Türkiye'de bu antik kentleri gezebiliyorum. Fırsat buldukça hala bitirmiş değilim. Yani bu top olanların hala birçoğunu gitmemişimdir de belki. Bunu neden Akdeniz coğrafyasına yaymayayım? İtalya'da çok fazla. Güney Fransa'da yine belli sayıda. Efendim söyleyeyim, Doğu İspanya taraflarında belli sayıda. Yunanistan'da zaten gırla antik kent bulunuyor. Bunları da ziyaret etmek istiyorum açıkçası yine. O yüzden önümüzdeki haftalarda aslında bir gezi gerçekleştiriyor olacağım. Bu geziyi de Napoli'ye yapacağım. Napoli'de Pompei'yi ziyaret etmek istiyorum açıkçası. Özellikle şu Pompei'nin kendi, yani şehrin göbeğinde bulunan antik şehirle karman çorman bir hale girmiş olan Napoli'yi bir keşfetmek istiyorum. Pizzasında yer dönerim muhtemelen. Yani midem bir şey olmasa muhtemelen pizzasında yerim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim hassas midem, maşallah kalbimden hassas. Ama asıl amacım Akdeniz'deki birçok böyle top olan antik kentleri gezip artık genel bir kanıya varmak etmek. Belki bununla ilgili bir yerlerde bir şeyler yazar çizer ederim. Öğrendiklerimle ilgili belki yine podcast'ımda anlatmaya devam ederim. YouTube canlı yayını artık bir süredir var. Plan olarak var. Şimdi böyle söyleyince şey gibi oldu. Hayır arkadaşlar, daha açamadım. Ama plan olarak halen daha süreçte. Onu da yayına sokmak istiyorum. Ama bunların tamamı takdir edersiniz ki biraz enerji, biraz güç, biraz zaman, biraz da netice istiyor. Bunların kimisi bende var, kimisi bende yok. Hepsinin bir araya geldiği zaman umarım gerçekleştiriyor olacağım. İnsanlar böyle gezmek için kendine hedef belirleyebiliyorlar. Kimi insanlar işte 7 yeni dünya harikasını görmek istediğini, kimisi Avrupa'yı gezmek istediğini, kimisi hemen hemen her kıtadan belli kültürleri öğrenmek istediği için, yerinde öğrenmek istediği için geziler düzenliyorlar. Kimi insanlar sadece popüler kültür gezileri tercih ederlerken, kimi insanlar tarihi. Kimi insanlar örnek veriyorum Osmanlı tarihine ilgi duyar ve ona yönelik bir gezi yapmak ister Avrupa'nın belli bölgelerinde vesaire. Kimi insanlar da Roma tarihine. Kendim için Roma tarihi, ki yakında böyle omzuma SPQR dövmesi yaptırırsam da şaşırmayın. Yani şimdi şey diyeceksiniz, yani ne anlamını da biliyorsun da yapıyor. Evet arkadaşlar, baktım ettim. Valla vatandaş olarak neden olmasın diyormuşum. Ben de Roma'daki antik kentleri bu şekilde gezmeyi düşünüyorum. Benim yeni gezi amacım buna yönelik olacak. Eski medeniyetlerin yerleşik hayat düzeni nasıl yaşarlar diye yerinde arkeolojik kazıları tamamlanmış ve devam etmekte olan tarihi yerlerde görerek gerçekleştirmek istiyorum. Gezilerime de artık böyle bir mana ekledim diyeyim. Yani bakalım önümüzdeki haftalarda neler gerçekleşecek. Onun dışında size bu podcast'te süremi niyet deyince ve aklıma geldiğince artık malumunuz bir yıl olmuş. Bir yıldır sizler beni dinliyorsunuz. Kiminiz dostlarım olarak belli süreçlerime şahitlik ediyorsunuz. Kiminiz belki de sadece podcast'ten beni görerek, dinleyerek, daha doğrusu podcast'ten görmeniz zor. Ama dinleyerek süreçlerime şahitlik ediyorsunuz. Sizlerle beraber günlüğümüze notlar alıyoruz. Peki geçtiğimiz bir senede Ebu Memeşir'in yor olarak, yani yine günlüğümüze istediğimiz gibi yazabileceğimizi bildiğim için bir senede neleri tecrübe ettim ve neleri gördüğümü şöyle birkaç maddede özetledim. Ya aklıma gelmeyenler olmuştur illa ama şöyle temelde bakıyorum, 25 Eylül'de Malta'ya geldim. Şey gibi oldu bu da, Ramiz Dayı gibi İstanbul'a bir genç çıktı mıydı neydi? 25 Eylül'de geçen sene 2022 yılında Malta'ya geldim ve yaklaşık işte bir yıl bir aydır da buradayım. Bu artık birinci yıl podcast'inde çekmenin vaktinin geldiğini hissetmiştim. Arkadaşlar, geldiğim ilk andan itibaren numara 0, bunu madde 0 gibi söyleyeceğim ama geldiğimden itibaren bu bir yıl içerisinde zaten yeni bir kültür, toplum, yeni doğrular, yeni yanlışları öğrenmeyi hemen hemen her gün yaşadım. Türkiye sınırları içerisinden çıktıktan sonra aslında yani bizim bu zamana kadar öğrendiğimiz birçok doğrunun, birçok alışılagelmiş davranışın, birçok alışılagelmiş söylemlerin, ilişki türlerinin vesaire ne kadar aslında sadece o coğrafya içerisinde limitli kaldığını gördüm. Yani o Edirne sınır kapısından çıktığınız andan itibaren birçok değer, birçok davranış, birçok düşünce aslında geride kalıyor. Yeni gittiğiniz yerlerde çok daha farklı yaşanmışlıklar olduğu için çok daha farklı davranışlar, kültürel ilişkiler vesaire oluyor. Ya bu yani çorbanın içilmez ama yiyilir bir şey olduğu, mesela İngilizce'de öyledir ya, hani çorbayı drink etmezsin, eat yani yersin. Ya burada söylemde bile farklılıklar olduğu zaman bir dakika siktir ya, çorbayı hakikaten biz niye içiyor diyoruz? Sıvı olduğu için, ama bu bir gıda, içinde katı maddeler var vesaire gibi kendi kendinize düşünürken birçok sefer böyle aslında ne kadar farklı yani doğrularımızın olduğunu, bunların ne kadar alışılagelmiş ezberi olduğunu fark ediyorsunuz. Bu yani dilde böyle basit bir seviyedeyken toplum nezdinde de aslında gittiğiniz yere göre değişkenlik gösteriyor. Ben Malta'ya geldim. Yine bir Akdeniz kültürü. Aman aman çılgınca bir değişiklik var mı? Hayır arkadaşlar, yani Merkez Avrupa gibi sıkıcı, Merkez Avrupa gibi işte ne bileyim daha konservatif, daha az multicultural, çokluk kültüre sahip olan bir yer değil. Malta gibi nüfusu 400 bin olup üstüne de 100 binlik yaklaşık göçmenin olduğu. Bu göçmenlerin de ağırlıklı olarak Kuzey Avrupa ülkeleri olan İsveç, Norveç, Finlandiya ve sonra İngiltere, İtalya, İspanya'dan olduğu bir yere geldim. Yani Kuzey ülkelerinden gelen kültür var, İngiliz kültürü var, İtalyan, İspanyol kültürü var ve Maltalıların kendi Merkez Akdeniz kültürleri var. Bu kültürler içerisinde birçok davranışın ne kadar farklı olduğunu zaten gözlemleyebiliyorsunuz. Yani Malta'da örnek veriyorum ki LGBT hakları son derece iyi seviyede olduğu için sizin bununla ilgili geçmişte Türkiye'de yaşadığınız tecrübelerle burada karşılaştığınız, burada yaşadığınız tecrübeler arasında da dağlar kadar fark oluyor. İnsanların aslında Türkiye'de bu konudan ne kadar gereksiz korktuğunu buraya geldikten sonra bir kere daha anlamış oldum. Yani insanların toplum nezdinde yönelimlerinin farklı olması, hayat görüşlerinin farklı olmasının bize hiçbir etkisinin olmayacağını anlamak bu kadar zor değil. Bunu neden bu kadar ötekileştiriyoruz ülkemizde? Ya bilmiyorum mesela, yani alışılagelmiş bir düşmanlık, alışılagelmiş bir polarizasyon. Burada bunun hiçbir karşılığı yok bu problemin. Çünkü gerçek dünya problemi değil. Yani yine davranışsal farklarda da bunu görüyorsunuz. Fikirlerde de, düşüncelerde de bunu görüyorsunuz. Yani o sınır kapısından çıktıktan sonra gerçekten sahip olduğunuz birçok düşüncenin sadece o 80 milyona ait bir değer olduğunu görmek büyük bir şok. Yani burada bir insana selam verme biçiminizin değiştiğinden tutun da yemek yeme hızınız, süreniz, yemeğe verdiğiniz atıf, önem. Ya Türkiye'de biz karnımızı doyurmak için yemek yiyoruz. Dürüst olayım. Yani tavuğun kilosu bilmem kaç yüz lira, etin kilosu bilmem kaç yüz lirayken insanlar karnını doyurma üzerine artık yani gastronomisini geliştirirken, biz hep internette böyle yalancı mantılar, yabancı mantılar görürken buraya geldiğinizde yemek biraz daha keyif alma, zevk, efendime söyleyeyim, bir başka kültürü tanıma aracı olarak da görülüyor. Yani bir Finlandiyalı bir İtalyan mutfağını sadece sevdiği için de yeni bir şeyleri de keşfetmek için aslında kullanıyor. Ya bunu ne sıklıkla yapabiliyorduk Türkiye'de? Burada ne sıklıkla yapabiliyoruz? Örneğin ya da çok basit bir şey. Ya Türkiye'de böyle büyük arabalar, işte büyük büyük jipler, mipler meşhurken, ya Malta'da gel de ol o büyük arabaların sahibi, daracık sokaklar vesaire. Hani daha küçük arabalar tercih ediliyor gibi gibi, birçok aslında sokakta arabasından otobüsüne selam vermesinden yediğiniz yemeğe kadar kültürün dibine kadar nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Ve buradan da aslında iki numara, yani bir numara daha sonra Türkiye'nin karakterini öğreniyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceki podcast bölümlerinde çok fazla bahsettim. Buraya geldikten sonra özellikle benim de karakterimin biraz daha, işte siz de artık yavaş yavaş dinledikten sonra anlamışsınızdır. Daha kibar, daha hayattan işte pozitif beklentileri olup hayata pozitif bakan, insanlara gülümseyen, eden, samimi ilişkiler kuran, sıcak ilişkiler kuran, ilişkiyi güven temelinde başlatan bir adam olduğumu fark etmişsinizdir. Ve ben Malta'ya geldiğimde Türkiye'nin ne kadar depresif, Türkiye'nin ne kadar sinirli, Türkiye'nin ne kadar hüzne bağımlı olmuş bir ülke olduğunu gördüm. Bunu hem kendi çevremde gözlemleyebiliyorum, hem de izlediğim, dinlediğim, okuduğum şeylerde de gözlemleyebiliyorum, hem de günlük hayatta bir kahve alırken de gözlemleyebiliyorum. Yani Türkiye'de bir ay kaldıktan sonra yeniden Malta'ya geldim, şunu fark ettim ve bir hafta aldı bunu toparlamam. Normal şartlarda dışarıda gülümseyerek, arkadaşlar ne kadar basit değil mi? Ya bu kaslar çalışmıyor artık bize Türkiye'de, ama gülümseyerek gezmeyi bir aylık Türkiye sürecimde unuttuğumu fark ettim. Ve Malta'ya geldiğimde bir hafta boyunca yeniden gülmeye kendimi alıştırmak. Çünkü insanlarla sokakta gayet de göz göze gelebilirsiniz. Yani insanlar burada birbirine sapık, tehlikeli, bir tehlike atfeden bir insan gözüyle bakmadığı için, bir toplumda güven ilişkisi oturduğu için insanların aslında birbirine göz göze geldiğinde tebessümün, o oluşmuş olan güvenin bir sonucu. Yani bizim tabii ki sadece Türkiye'de değil, yani birçok ülkede de yine, yani Amerika'da da bu böyle de problemin nereden patlayacağını bilmediğimiz için tedirgin yürüyoruz, tedirgin yaşıyoruz. Bazen yaşamanın şans olduğunu düşünüyoruz da hatta. Ama Malta'da işte daha böyle biraz da işte hani ada hayatı stili de burada olduğu için biraz daha hani Akdeniz ülkesi vesaire, kuzeyden gelenler bilmem ne çok multicultural, herkes birbirinin kültürüne saygı gösteriyor derken, aslında o güven sınırları içerisinde bir yerden tehdit gelmeyeceğine emin olduğunuz süre içerisinde sizden farklı olan her noktaya bu pozitiflikle gidiyorsunuz. Yani bu pozitiflikle gitmek kimi zaman sokaktaki bir insanı gülümsemektir, kimi zaman bir insana çarpıştığınızda onun gerçekten bunu bilerek yapmadığına emin olmaktır, kimi zaman bir kaza gerçekleştiğinde ya da ayağınız takılıp işte düşmeye yeltendiğinizde, bir şey olduğunda aklınıza gelen ilk şeyin negatif, toksik, tehditvari bir düşünce veya işte hani sizi korkutan bir düşünce değil, ha olabilir kazadır, şudur budur gibi, gerçekten samimi ve güven ilişkisine bağlı sonuçlardan geçtiğini görüyorsunuz. Hal böyle olunca insanın hayatının yani yaklaşık 16 saatini ayakta geçirdiğini düşünelim ve 16 saat boyunca çevreden bir tehdit gelmediğini görünce, bu sefer insanların iyi niyetinden emin olup güven zemini içerisinde yaşamını sürdürdükçe işte o gülümseme kasları ortaya çıkıyor. Yani benim kendi çevremde de daha birçok noktada Türkiye'nin karakteristik özelliklerini keşfedebildim. Haklı olarak Türkiye'de biz bir şeyin nasıl daha ucuza getirebileceğimizi artık konuşuyoruz. Quantity, quality, yani bir şeyin sayısının, miktarının önemi quality, kalitesinden çok daha önemli. Nasıl geçineceğiz abi öbür türlü yani? Hani toplum ekonomik olarak ortak bir paydada buluştu ama aşağılarda bir yerde buluştu diye bir ekonomistin yorumu vardı. Şimdi adını da hatırlayamıyorum da. Bu şartlar içerisinde tabii ki de insanlar daha ucuza bir şeyleri getirmenin derdinde olacak, alım gücü olan yerlerdeki insanların aksine. Yani bir kahve 10 lira fazla vermemek için tabii ki de ben yanındaki kafeye gideceğim de X kafesini tercih etmeyeceğim. Ama burada ya buranın manzarasını seviyorum, buranın ortamını seviyorum, buranın sessizliği, sükuneti hoşuma gidiyor, buranın kahvesi hoşuma gidiyor gibi dolaylı tercihlerle seçimlerinizi yapıyorsunuz. Ya gibi gibi yaşamın ne kadar farklı olduğunu iki ülkede de gözler önünde bir senede fark ettim. Türkiye'de biz survive etmeye çalışıyoruz, ayakta kalmaya, yaşamaya çalışıyoruz. Ha hoş, birçok konu daha iyiye gidiyor. Ya seçim öncesi de ben Türkiye'ye gittim, o gerginlik, o böyle korku, kaos, ne olacak şimdi? O başa gelirse ne olur, bu başa gelirse ne olur, aman ya Rabbi gibi ortamdan çok daha Allah'a şükür sağlıklı bir ortam, samimi bir ortam vesaire vardı. Ama Survive modu insanların kendi günlük hayatları içerisinde ayakta kalma çabası değişmedi. Yani değişmemiş, onu gördüm ve her geçen gün giderek artıyor. Gerginlik, mutsuzluk vesaire keskinliği biraz gitmiş en azından. Ama temelde hala durduğunu görebiliyorum. Ama bunun dışında yaşam tarzının, hayattan beklentilerin de işte fark ettiğini burada yani çok net gördüm. Ki bir sonraki artık gözlemim olan kendi başına bir birey olmanın da Avrupa'da verdiği bu konuda bir etki var. Şimdi biz Türkiye'de bir artık Orta Doğu toplumu olarak el alem ne der cemaatini çok düşünüyoruz. Ya bu çok geri bir kavram. Şimdi homo sapiens olarak tamam büyüdük, tamam grupça yaşamak önemliydi vesaire. Eskiden hayatını idame ettirmek için tabii ki de birçok çıkar grubundan onay alarak hayatına devam etmen gerekiyordu. Evet, ama artık öyle değil. Artık bir para denen bir şey var ve bu parada yeterli seviyede, çok değil, yeterli seviyede gelir elde ettiğin sürece paranın karşılığında belli ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Ya geçmişte tabii ki de köydeyken toplum ne der, el alem ne der konularını düşüneceksin. Çünkü günün sonunda bütün ihtiyaçlarını sana yorum yapacak olan, daha doğrusu sana yorum yapan insanlardan karşılıyorsun. Tabii ki de bakkalın benim hakkımda ne diyeceği, kasabın benim hakkımda ne diyeceği önemli. Küçücük bir yerde bunlardan birer tane varsa. Ama artık paranın olduğu yerlerde bireysel yaşamın olduğu bir gerçek. Çünkü beğenilmediğin bir ortamda, fikrine katılınmayan bir ortamda bulunmak zorunda değilsin. Gidip başka bir yerden alışverişini yapabilirsin. Başka bir bölgede yaşayabilirsin. Başka insanlarla takılabilirsin, gezebilirsin. Ama Türkiye'de bize el alem ne derece olup da hala o cemiyet mantığından, kavramından çıkamadığımız için, survive moddan hala çıkamadığımız için birey olmayı bilmiyoruz. Bu yüzden yurt dışına giden birçok insanın, ki ben terapilere gittim daha öncesinde de, yurt dışına gelmeden önce sonra devam ettim. Herkese öneriyorum psikologla görüşmenizi. Yurt dışına gelmeden birkaç ay önce başlamanızı. Ama buraya gelmeden önce yaptığım bu hazırlıklar ve buraya geldikten sonra şunu fark etmem çok çarpıcı oldu. Türkiye'de biz birey olmayı bilmediğimiz için ne kadar kendinizi hazırlasanız da, ki ben çok tek gezmeyi falan da severdim ederdim, buraya geldiğinizde gerçekten bireysel yaşam nedir onu görüyorsunuz. Sizin değerleriniz sizi ilgilendirir. Sizin kararlarınız sizi ilgilendirir. Sizin parayı harcama biçiminiz, arkadaşlık ilişkileriniz, o akşam ne yapacağınız, yarın ne yapacağınız sizi ilgilendirir. Alo, akşam geliyor musun diye bir insanı doğrudan bir yere davet etme lüksünüzün olmaması da başka bir yer. Orada biraz da yalnızlığa falan değiniyor. Oraya geleceğim ama birçok noktada artık hani karar mercihinin siz olup sonuçlarının size ait olduğunu ve gerçekten o konuyla ilgili nasıl hissettiğinizi çok net görebiliyorsunuz bu süreçte. Ya ben normalde gerçekten örnek veriyorum ki ya tenisi sever miyim? Ya da ben gerçekten normalde uzun saçımı severim? Küpe mi severim? El alem ne der? İşte ben şöyle insanlardan mı hoşlanırım, yönelimim bu mudur gibi travmalarınızı geride bırakabiliyorsunuz ve bu biraz şuna benziyor. Sudan çıkmış balık gibi oluyorsunuz bir anda. Her şey mümkün. Siz ve sizin değerleriniz o ülkede sizi nasıl yaşatıyor, bunu gördükten sonra bu zamana kadar taşıdığınız o ilk maddelerdeki birçok değerin ezberi olduğunu görebiliyorsunuz. Sen artık bireysin. Tercihler, kararlar, sonuçlar sana ait. Kimsenin bir şey dediği yok dostum, rahat ol. Biz burada seni sen olduğun için kabul ediyoruz. Kriminal bir şey yapmadığın sürece. Bu şimdi kendi başına birey olmanın verdiği kendinle yakın arkadaş olma gücü. Daha sonrasında psikolojik olarak yurt dışında, yepyeni yerlerde, yepyeni kültür içerisinde, ülkenin karakterinin bambaşka olduğu bir coğrafyada yaşarken de psikolojik gücünün farkına varıyorsun. Tekrar ediyor oluyorum orada da. Bunların hepsi tabii ki de birbirinden kıymetli oluyor. İşte yeni kültür, yeni toplum dedik ilk maddede. Sonra işte karakteri öğrenmek, sonra yani ülkenin karakterini öğrenmek, geldiğin ve işte nereden geldiğin ve nereye gidiyor olduğun ülkenin karakterini öğrenmek. İşte iki, işte yani daha doğrusu 0-1-2 diye gittiğim için. İkincisi de kendi başına birey olmanın ne demek olduğu ve benim en çok önemsediğim nokta artık şu: özgürlüğün ne olduğunu öğrendim. Bakın tekrar söyleyeceğim bunu. Özgürlüğün ne olduğunu öğrendim ben. Birçok insana, başta ben de muhalif bir insanım. Bunu söylemekten çekinmiyorum tabii ki. Görüşlerim falan farklıdır. Muhalif tarafa şimdi çok sert bir eleştiride bulunacağım. Özgürlüğü tweet atmaktan ibaret olduğunu zanneden bir topluma dönüşmüşüz. Gerçekten özgürlük nedir abi? Nedir? Var mı? Yani mesela soruyorum. Siz de kendi içinizde bunu düşünebilirsiniz ama özgürlük tweet atmaktır. özgürlük işte kendi cam mekanın içinde, cam fanusunun içerisinde karşıdaki cam fanusunun içindekileri sövmek etmektir, onları anlamak. Hayır abi, değil. Ya şunun farkına varmamız gerekiyor ya. Özgürlük bir vatandaş olarak ve bir de birey olarak ikiye ayrılıyor. Senin toplum içerisinde bir vatandaş olarak sahip olduğun özgürlükler var ve bireysel olarak sahip olduğun özgürlükler var. Mental olarak, manevi olarak. Ya kişilerin dini inançları, yani dini inançlarından tutun da hayatına nasıl yön vereceği kişisel özgürlüğü. Bizde bu yok. Bir önceki noktada dediğim o el alem ne dercilik, başkasının hayatına karışma, yorum yapma. Kişisel özgürlük. İkincisi de toplumdaki vatandaş özgürlüğü. Öyle değil mi? Protesto hakkıydı vesaireydi, bir şeylerdi. Ama bunların tamamını unutmuş durumdayız ya. Yani bir fikir beğenilmediğinde nasıl itiraz edileceğini dahi bilmiyoruz. Hemen kavga. Hemen o sokaklara mı dökülecek bilmem ne. Durun bir, ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya. Beğenmediğiniz bir şey olduğu zaman çocuk gibi ne bu ağlanma, etme, kendini yırtma ve kendi cam fanusunun içerisinde. Hayır, özgürlük bu değil. Vatandaş kimliğiyle sahip olduğumuz özgürlük de bu değil. Bireysel dünyamıza sahip olduğumuz özgürlük de bu değil. Özgürlük, free in mind, yani zihindeki özgürlük çok önemli. Neleri yapmak istediğin üzerinden, neyi tercih etmek istediğin üzerinden, her ne düşünüyorsanız iç dünyanızla ilgili, bunu özgürce yapabilmek. Çünkü bireyselsiniz, çünkü siz bir bireysiniz. Kendi başınıza bir bireysinizi öğrenmek. Ya bu bizi özgürlüğe götürüyor. Kendi başına bir birey olduğun zaman bireysel olarak özgürlüğün ne olduğunu öğreniyorsun. Vatandaş özgürlüğü de, hani vatandaş olarak sahip olduğun özgürlük ve haklar da o işte ilk maddelerdeki kültürü tanıdıkça ortaya çıkıyor. Bunun ne kadar zihin açabileceğini düşünün şimdi. Sana diyorlar ki kanunlar nezdinde ne yapmak istersen yapabilirsin dostum. Ne yapmak istersen. İstersen git kendine bir proje geliştir. İstersen git yazılım öğren. İstersen okula baştan başla ve işte tıp okuyacağım ben de ve hayatına yeniden şekil ver. Bunların toplum nezdinde hiçbir reddedilişi yok. Apple neden sonra orada çıktı? Bu neden burada çıktı? Hayal kurmak, özgür olmaktan geçiyor. Yalan değil. Bu özgürlük sınırları içerisinde ben neye sahip olmak istiyorum ortaya çıkıyor. Benim antik kentleri gezip de artık bu hayranlık ilan ettiğim Roma İmparatorluğu'na örnek veriyorum ki bu arada ne ya, Twitter'da bir araştırma yapıyorum. Tabii ki de yalan da aşırı mantıklı şey diyordu. Yapılan bir araştırma gibi, erkeklerin boş vakitlerinde en çok düşündüğü şey Roma İmparatorluğu'ymuş falan diye, böyle bir geyik ve çok hakikaten hoşuma gitti. Ben bu kültürü daha da tanımak istiyorum ve bu yüzden gezilerimi buna yöneltmek istiyorum ağırlıklı olarak. Özgürlüğün bana verdiği düşünme süresi içerisinde vardığım sonuç bu oldu. Bu tabii ki de diğer etmenlere de bağlı. Onlara da tabii ki de böyle bir sonraki noktalarda falan geleceğim ama. Ya da arkadaşlar, ben bir pazarlama uzmanıyım. Dijital pazarlama uzmanlığı yapıyorum. İşte Google Search bilmem ne falan filan. Şunu fark ettim ki ben datayı, veriyi bu işlerden daha çok seviyorum. Benim dijital pazarlamayı çok sevmem data veri inceleme aşkından geçiyormuş. Bir veriyi, bir bilgiyi incelemek, bir analiz yapıp herkesin belki de üzerine vakıf olduğu konuyu desteklemek veya aksinin gerçek olduğunu göstermek benim kişisel fantezimmiş, fetişimmiş, örnek veriyorum ki. Bunu fark etmem nasıl oldu? İş saatleri esnasındaki, bu da eklenebilmiş bakın madde olarak, bana bir baskının yapılmıyor oluşu, aşırı yükleme yapılmıyor oluşu, özgür bırakılmam, ne yapmak istediğimin bana sorulması, verilen tasklar, benim iş saatlerim 8 saatse bunun 3'ün 4'ün oluyorsa kalan 3'ün 4'ünün bana bırakılması özgürlüğü bende sonra şunu doğurdu. Tamam, o zaman şu alanlarda ben bir yazılım yazmak istiyorum, bir program yazmak istiyorum. İşte otomasyonlar kurmak istiyorum, veri analiz, veri raporlama sistemleri oluşturmak istiyorum dedirtti bana bu özgürlük. Çünkü sahadaki özgürlüğüm de hayal gücümün çalışmasına, neyi sevdiğimi düşünmeme vakit kıldı. Bu da yeni bir üretim aracı olan işte, yani kendimce yeni bir üretim aracı olacak olan bir veri sistemi yazılımı kurmamı sağlayacak umarım. Ama kendimi geliştirmeme çok büyük alan tanıdı. Bir diğer maddede zaten kişisel gelişim bunların tamamını içeriyor. Bu ilk, yani işte ilk bölümden beri söylediğim, insanın kendi kişisel gelişimini konfor alanından çıkarak bulunur cümlesi her bölümde alttan alta işlenmiş bir şeydi ki burada da yine öyle oldu. Zamanın ne kadar bol olduğunu, bu bize işte değil mi, özgür bırakıldım mesela işte kalan 4 saatte bilmem ne ve yapmak istediğim şeyi buldum diye. Zamanın ne kadar bol olduğunu aslında bir insanın sahip olduğu saatler içerisinde, eğer ki günde 2-3 saat trafik çekmiyorsa, 8 saat kafasının öldürecek kadar yoğunlukla çalışmıyorsa ne kadar bol olduğunu fark ettim. 5'te işimden çıkıyorum arkadaşlar. İş saatleri içerisindeki özgürlüğümden de bahsettim, örnek veriyorum ki. İşten çıkıyorum, ne yapacaksınız 5'ten sonra? Yepyeni bir ülkedesiniz. Tanıdığınız 3-5 arkadaşınız var. Ve insanlara da 25'inizden 30'unuzdan sonra alışmak zaman aldığı için çat diye direkt böyle hızlı üniversite gibi bir arkadaşlık falan da değil. Yavaş yavaş, sağlam temellere dayanan yavaş yavaş gelişen arkadaşlık. Ne yapacaksınız 5'ten sonra? Eve gidip bütün gün yatacak mısınız? Ya aşırı yoruldum bahanesi de olmayacak işçi koşulları altında çalıştığınızı da genel ortalamadan söyleyebilirim. Hayır. Bir kafeye gideyim. Bir kitap okuyayım. IMDb filmlerini ben daha önce izlememiştim. Şunları bir izleyeyim. Kendimi geliştiririm. Ya ben yogaya mı başlasam, bana iyi gelir. Spora başlayayım diyorum. Hiç daha önce tenis denememiştim. Tenisi mi denesem acaba? Ya aslında gym'e gitmektense crossfit'e mi gitsem? Vücudumu şöyle bir iyi bir zorlasam. İspanyolca öğrenmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum, geçenlerde karar verdim. Yakın zamanda bir veri analiz sistemleri üzerinde mi çalışsam diyorum. Ya düşündüm de hafta sonu aslında bir yerlere gitmek, başka bir ülkeyi görmek yine güzel olabilir. Bunu bir alışkanlığa getirmek güzel olabilir. Ya düşünüyorum da kendi podcast'imi oluştursam. Bunların tamamı sahip olduğum zamanın enerjisinin de emilmediği için benim ürettiğim fikirlerde, örnek veriyorum ki bir kısmı. Ne demek enerjisine bilmiyorum. Yani günde 8 saat çalışılmanız bir anlam ifade etmiyor ama 8 saatte size 18 saatlik iş yapılıyorsa tabii ki de siz arkadaşlar ne üretken olacaksınız. Saat 5'ten sonra eve gidip şöyle boş boş uzanmak dışında neyi isteyebilirsiniz ki yani. İnanın kişisel olarak deneyimimde kitap okuma alışkanlığımın geri gelmesi, tekrardan müziğe başlama denedim mi, oldu olmadı vesaire. Üretime işte podcastime vesaire girmem etmem, işle ilgili yeni gelişmeler, efendim söyleyeyim bilgisayar oyunları, daha önce neredeyse hiç oynamadığım zeka zorlayan oyunlar, bilmem neler, gezmeler, tozmalar. Bakın bunların hepsi o 8 saat içerisinde bana saygı duyulduğu için kalan vakitte de bu fikirlerimi gerçekleştirebileceğim kadar alım gücüne sahip olduğum için benim elimde olan şeylerde. İnsanın belli bir hobiyle ilgilenmesi, insanın sadece ufkunda değil ufkunun ötesindeki konulara da eğer gram ilgi duyabiliyorsa ulaşma amacı bu özgürlükle, bu sağlıklı psikolojiyle gerçekleşecektir. Yani başka bir yöntemi de olamaz. Yani bizim, yani örnek veriyorum ki Türkiye'de genel olarak şöyle baktığımda, hani ya dürüst olarak söyleyeceğim ama köle gibi çalıştıktan sonra ya kim sizden neyin proaktivitesini bekleyebilir? Ya bu icatlar neden buradan çıkmıyor? Ya yakın zamanda işte yine videosuna denk gelmiştim. Artık böyle biraz kendisine antipati besleniyor galiba ama Emin Çapan'ın, yanlış değilsem Emin Çapan'ındı. Yer çekimi ya da işte özür dilerim, suyun kaldırma kuvveti neden Türk hamamlarında bulunmadı? TEDx konuşmasıdır. Bir dinlemenizi tavsiye ederim. Yani marifet hamamdaysa, sudaysa bizde bundan bol ne var gibi. Şimdi bunların tamamının aslında temel sebepte bahsettiğimiz özgürlük, alım gücü, zamanın sana ait olması, ufkunun genişlemesi, konfor alanından çıktığın için birçok şeyi yeniden öğrenme sürecine girmen gibi gibi noktalarda aslında, yani daha sonra noktalardan bunların çıktığını görebiliyoruz. Şimdi yani köle gibi çalıştıktan sonra da bunları nasıl üreteceğiz? Nasıl üretmemiz bizden bekleniyor yani? Ki şöyle, şu da bir gerçek, dürüst olayım. Seçimden önce de aman bütün politikacılar da bunu söylüyordu. Gençler üretemiyor şundan bundan. Gençler üretemiyor aman bundan şundan. Ya 70 yaşına gelip de istifa etmekten aciz olan bir adama biz oy vermişiz falan. Ya söyleyeceğim, burası bizim şahsi ve bomboş günlüğümüz yani. Buraya da giriyor hocam. Evet yani mesela moralimi bak bozdu yani. Gittim bir ay gördüm geldim. Avu adam neler yapmış yani. Hani her şeyi, ya her şeyi bıraktım. O bir ayda sadece yani oha biz bu adama mı oy vermişiz? İyi ki bu mu, seçilmemiş mi ya falan oldum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Her neyse. Bir başka madde işte bu tarz konulardan ne kadar uzaklaşırsanız o kadar iyi. Endişe, panik, gelecek kaygısının yaşanmaması da çok kritik. Yani seçimden önceki mesela gelecek kaygısı insanların bir numaralı konusuydu. Saygı duyuyorum. Yani seçim o dönem en kritik şeydi. Çünkü biz hatta gittik oyumuza sahip çıktık konsoloslukla vesaire ama bütün meselenin aslında insan zihni içerisinde kendisine endişe enjekte etmesiyle, panik enjekte etmesiyle var olan sebeplerin 5'ten 10'a katlanmasının ne kadar tehlikeli olduğunu gözlemlemek zor değil. Şimdi cümlenin başıyla sonu birbirini tutmadık, kusura bakmayın da artık geç saatte podcast çekiyorum çünkü yani bir tık yoğunluktan dolayı ama özetle demek istediğim şey hani yani bu kadar endişe, paniğe sahip olduğumuzda bizim hayatımızla ilgili genel geçer olan kuralların 70 yaşındaki bir iki politikacıya ki istifa etmekten bile çekindi. Bağlı olacak olduğunu görmek ne kadar da sizi pasif, hayattan zevk almaz, sinirli, kızgın bir hale getirir bir siz düşün. Ya Kılıçdaroğlu vallahi Allah'tan seçilmemişsin ya. Yani var ya neyse. Bu gibi konularda 70 yaşındaki bir insanın, 30 yaşındaki bir insanın hayatına, 25 yaşındaki bir insanın hayatına karar verdiği konularda mükemmeli beklemek zaten imkansız arkadaşlar. Mükemmel. Ya tabii ki de onu beklemeyeceğiz. Yani yöneten insanların sahip olduğu hayat tecrübesi ve hayata bakış açısıyla, geleceğe bakış açısıyla, ona oy veren insanların bile bakış açısı vesaire bir değil. Ama aman benim yarınım bu insanların elindeyken ne olacak korkusunun olması çok güzel. Ha ki ben bu sene Türkiye'de ya genel olarak gördüğüm kadar bilmiyorum arkadaşlar bana katılır mısınız ama daha sakin, daha gelecek endişesinin bir tık daha azaldığı, aman ben ne olacağımdan ziyade tamam bir süre çekeceğiz ama sonra düzelecek havasının vakıf olduğunu, daha sürdürülebilir söylemlerin olduğunu falan fark ettim. Umarım da böyle devam eder derken evet podcastimin ortasında Enis arkadaşımdan mükemmel bir mesaj. Leclerc birinciliği kaybetti. Enis teşekkür ederim ya. Vallahi bak ya şu YouTube live'a geçelim de gel orada chatte böyle yorumlar at da ben de üzüleyim küfür edeyim sana. Kardeşim niye bunu söyledin şimdi? Moralim bozuldu ya. Devam edeceğim. Hazır Enis'ten de bahsetmişken bir sonraki zaten konuşan nokta uzaktayken sahip olduğunuz, o zamana kadar sahip olmuş olduğunuz dostlukların, arkadaşlıkların gerçek ağırlığını görüyorsunuz. Şimdi insanlar zor zamanlarında birbirine de destek olur. İnsan zor zamanlar nasıl çıkarsa işte omurgası öyle şekillenir vesaire vesaire. Doğru, ilişkilerde de aynısı geçerli. Kimseden bu kadar zorlu şartlarda, bu kadar zorlu ülkede çalışırken sizin romantik dertlerinizi, yalnızlığınızı, başka kültürü tanıma süreçlerindeki zorluğunuzu vesaireyi anlamasını beklemeyin. Yani insanlar yani ihtiyaç üçgenine de baktığınızda temeldeki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırken daha henüz oralarda savaş verirlerken sizin duygusal romantik problemlerinizi anlamayabilirler. Bu çok doğal. Yani dostlarınızdan yurt dışına çıktıktan sonra dostlarınızdan mesela sizin dertlerinizi anlamasını beklemeyin. Yakın dostlarınız hariç tabii ki her zaman böyle olmuyor. Anlaşılmadığınız zaman yani tribe tabii ki de girmeye gerek yok. Buna çok üzülmeye gerek yok. Farklı dertleriniz var. Psikolojik olarak ne kadar zorlandığınızı bizsiz bize sizin gibiler anlar. Ama bu süreçte insanlarla aranızdaki o iletişimin ne kadar kuvvetli kaldığı, insanlarla aranızdaki işte bu iletişim süresince ne konuştuğunuz, nasıl konuştuğunuz, artık aynı dili konuşup konuşmadığınız, aynı konuları konuşup konuşmadığınız o kadar etkili ki uzaktayken sahip olduğunuz ilişkilerin daha güçlenmesine veya daha zayıflamasına sebep oluyor. Kendi yakın arkadaşlarından yurt dışında olanlar ya da yurt dışında olmayıp benimle sürekli irtibatta olan insanlarla ilişkim tabii ki de başka bir seviyeye gelir. Neden gelmesin yani? Zorlandığınız zamanlarda sizin halinizden anlayan veya anlamasa bile yanınızda olduğunu hissettiren insanlar çok kıymetli hale geliyor. Aile değerleri vesaire gibi sağlam olan insanlar ki çok şükür benim öyle. Bu süreçte en azından telefonun bir ucunda annesinin, babasının, kardeşinin olduğunu hatırlamalı. Ya bunlar çok kritik. Anlattığım zaman böyle dayı sen ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun falan geliyor olabilir de anlatıyorum. Yani bunu anlatıyorum. Bunu yaşadım çünkü. Ve ne kadar kıymetli, kritik olduğunu buraya geldikten sonra anladım. Ya normalde ebeveyn ilişkilerini biz nerede dinliyoruz abi? Hangi podcast'te dinliyoruz? Hangi işte YouTube'da vesaire anlatılıyor bize? Ama ne kadar kıymetli olduğunu zaten sorunsuz bir dünyaya geldiğinizde anlıyorsunuz. Ya özet geçeyim, toparlayayım da şöyle. Özetle arkadaşlar, İhtiyaç piramidinin temelindeki ve orta bölümündeki birçok ihtiyacınızı karşılıyorsanız alım gücünüzle, güven hissiyle vesaire, sonra gerçekten insanın hangi değerlerinin, hangi acılarının, hangi konularda hassas olduğunun, psikolojisinin nerelere önem verdiğini, nerelere önem vermediğini test ediyorsunuz. Ya tabii ki de Türkiye'deki bir programda şu anda ekonomi konuşulacak, anne babaya olan işte bağın, sevginin, dostluğun ne sonuçlar getirdiği falan değil. Bunlar daha romantik yerlerdeki insanların problemleri gibi. Ya özetle dünya değişiyor ya. Yani bir avuç ötemizde, bir kulaç ötemizdeki bir coğrafyada bambaşka sorunlara sahip olabiliyor musunuz? Evet, çok üzücü. Bu süreçte ne kadar zorlanmış olsam da bazı insanlar bana şey söyle, dönmeyi düşünüyor musun falan diye. Bu tercih, yani daha doğrusu bu problemleri tercih ediyorum ben arkadaşlar. Yani kendi yalnızlığım, kendi dostlarımla ilgili süreçler, geleceğimle ilgili, kariyerimle ilgili, insanlardan uzakta olmakla, sevdiklerimden uzakta olmakla ilgili belli acılar delirmemden galiba daha dayanılası. Çünkü Türkiye'de sonra da deliriyormuşum ben de falan, sonra da kurtulmuşum, onu fark ettim. Gibi gibi sizlere aslında bu bir yılda bir insanın yurt dışında bir yıl yaşadığı zaman en az gerçekten 10 yıllık deneyime sahip olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü geçtiğimiz 10 yılda tabii Isaac gibi sosyal sorumluluk, daha doğrusu liderlik gelişim organizasyonunda çalıştığım için de apayrı bir gelişim gösterdiğime eminim ki o da zaten günün sonunda bir konfor alanından çıkmaya insanları iten bir organizasyondur. Ama bu bir yıl içerisinde öğrendiklerim, değişimim, ilişkilerime, dostlarıma, arkadaşlıklarıma veriyor olduğum, verecek olduğum kıymetle ilgili düşüncelerim o kadar çok değişti ki bir yılda 10 yıl değiştiğimi hissediyorum. Ama bir yılın sonunda inişlerle çıkışlarla şunu söylüyorum. Ya çok garip ama evet ya, ben galiba buradaki hayata, buradaki insanların tarzına, buradaki dertlere, buradaki yaşam biçimine daha uygunum. Evet, bura benim evim. Buradaki belli başlı Türk arkadaşlarım, dostlarım var. Buradan hepsine selam olsun. Evet, onlar benim dostlarım. İşte Merve, Batu, İbrahim, Ender, Gülşah, Tuğba, Mert, Kerem, bilmem ne. Birçok insan benim gibi yurt dışına kariyeri için, kişisel gelişimi için, hayatın daha iyi koşullarda idame ettirmek için benzer şartlarda gelmiş ve onlarla kurduğum arkadaşlar bir yılın sonunda "Aa, evet" diyorum ya. İşte diyaloglarından daha çok keyif almaya başlıyorum artık bu insanların. Çünkü bu diyaloglara alıştım ben. Geçen hafta neredeydiniz, nereleri gezdiğinizi konuşmaya alıştım. Ne düşünüyorsunuz abi Proletarya sınıfının şu bilmem nesiyle ilgili? Ya da Homo sapiens ne düşünüyorsunuz? Bunları konuşmaya, ya da şu oyunu keşfettim, ne düşünüyorsunuz? Alıştım ben. Bunu neden çok garipsiyorum? Buraya gelmeden birkaç ay önce, yine yanlış değilsem, Flu TV'de Beyaz Yakalı'nın 50 Tonu Programı adlı isimli programda yurt dışına çıkan insanların alışma eğrisini dinlediğinde ilk 2-3 ay balayı ortalama olarak, sonrası ya da bu 6 aya kadar uzayabiliyor tabii ki, sonraki birkaç ay yine 6 aya kadar uzayabilecek olan bir alışmakta zorlanma süreci ve 1-1,5 yılın sonunda "Aa, bir dakika ya, ben galiba buralara alıştım" deme süreci başlıyor diye bir yorum duymuştum ve şey demiştim ya, ne kadar pesimistik bir yaklaşım. Ya ben 6 ay alışmaya çalışırken ne psikolojim zorlanacak? Evet, zorlandım. Başı honeymoon balayı gibiydi. Ortası zorlama ve şu an şunu diyorum. Evet ya, burada arkadaşlarım var artık benim galiba. Gibi gibi sevgili dostlar. Size bu bölümde bunları özetlemeye çalıştım. Çok da kıymetli geçirdim bir seneyi, özetledim. Artık her hafta tabii ki de her Malta'da olduğum vakitte olduğu gibi birer bölüm podcast atmaya, konuklar almaya, muhabbet sohbet etmeye devam edeceğim. Size de uyarsa, Twitter adresimiz uyarsa dinleriz, Instagram adresimiz uyarsa dinleriz, web sitemiz uyarsadeniz.com'a da şöyle bir bakabilirsiniz. Size de uyarsa buyurunuz. Oy. Yorulduk ya anlatırken, vallahi yorulduk. İnşallah içeri girmemize sebep olacak şeylerle karşılaşırız. Yok ya, yok ya. Gülüncük adamım.